Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba, sunucularınız ben Erdi Özağa.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Ender'in rahatsızlığından dolayı bu arada geçmiş olsun kardeşim.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Rahatsızlığından ötürü mobiliteyi yayınlayamamıştık. Dolayısıyla bu hafta dolu dolu bir programla karşınızda olalım istedik. Oldukça da yoğun bir gündemimiz var ama gündemden önce biz geçtiğimiz hafta çarşamba günü LG'nin davetiyle Interstellar, Türkçesi Yıldızlar Arasında mı?
Yıldızlar Arası.
Öyle bir isim var galiba. Christopher Nolan'ın çok popüler olan, çok beklenen, uzun süredir fragmanlarını heyecanla izlediğimiz ve bir an önce beyaz perdeye gelmesini beklediğimiz yeni filmini izleme şansı yakaladık. Kısaca bu film hakkındaki yorumlarımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Filmi beğendik.
Beğendik. Kötü, güzel bir film oldu.
Ama yani arkadaşlar biz bir de özel gösterime gittiğimiz için film biraz da geç başladı. Yani çıktığımız herhalde yarımı geçiyordu zaten. O civarlardaydı. Yani film gerek özel efektleri olsun, gerek müzikleri olsun ki Hans Zimmer zaten müzikler konusunda yine yapmış yapacağını. Gerekse de işleniş olarak çok başarılı ama öyle sahneler var ki yani niye o kadar uzatmışlar? Hani acaba montaj kısmında biz bunları çektik boşa gitmesin demişler. Keşke onları film beyaz perdeden çıktıktan sonra bir Director's Cut Blu-ray versiyonunda falan verselermiş. Çünkü film gerçekten bazı noktalarda sizi çok sıkabiliyor. Uzun olmuş ya.
İşin uzun lafın kısası. Çok fazla da spoiler vermeden nasıl konuşulur bilmiyorum ama hani bazı sahneler büyük ihtimalle izleyecek olan kişiler hangi sahnelerden bahsettiğimi anlayacaktır. Yani bu tarz bir bilim kurgu filminde gereksiz olmuş biraz. Şimdi konu zaten belli işte. Dünyanın insanlığın kurtarılması vesaire, uzayda yolculuk. Ama arada yani böyle çok fazla duygusallık içeren sahne var. Ben böyle ciddi bir konu ortadayken hani o duygusal sahnelerin işte insanların duygularıyla hareket etme noktasındaki davranışlarını pek açıkçası şey bulmuyorum, mantıklı bulmuyorum. Tabii öyle bir durumda insanlar belki böyle tepkiler veriyor olabilirler ama hani izlerken onları değil de biraz daha böyle o zorlanma, insanın zorlanmasını, o hayatta kalma içgüdülerinin devreye girip enteresan şeyler yapmasını bekliyorsun. Açıkçası o sahneler beni de biraz sıktı ama genel olarak film başarılıydı.
Film çok başarılı. Zaten şu anda IMDb'deki puanı yaklaşık 9'un üzerinde. 9.5'dan 9.2'lere düştü ama çok daha fazla düşeceğini zannetmiyorum ben. 8'in altına zaten inmez
yani, yani 8'li bir şeylere geleceğini ben tahmin ediyorum açıkçası.
Yani film hakikaten Christopher Nolan'ın belki en iyi yönetmenlik performansı değildir ama çok başarılı bir film olduğunu söyleyelim. Başroldeki Matthew McConaughey de yine belki de Oscar alacak yani bu performansı. Adam zaten son dönemde öyle bir çıkış var ki her filminde gerçekten muhteşem bir performans ortaya koyuyor.
Şunu da ekleyelim. İmkanı olan varsa IMAX'te izlesin kesinlikle.
Biz bunu bu arada hani onu söylemişken söyleyeyim. Biz Akasya Alışveriş Merkezi'nde bu Apple'ın 2.0'ın açtığı alışveriş merkezindeki Türkiye'nin en büyük IMAX salonunda izledik. Gerçekten de. Hoş. Benim açımdan IMAX'i tecrübe edebileceğim en iyi film olmadı. Belki daha görsel filmler IMAX'te o görsel deneyimi daha fazla yaşatabilir ama şöyle bir gerçekte söz konusu. Devasa salon gerçekten de sizi o hikayenin içerisinde alıyor. Sanki uzaydaymışsınız gibi hissiyata kapılıyorsunuz.
Bir de ses de çok başarılı.
Ses zaten hakikaten efsane. Uzay demişken ben buradan favori filmimi de söyleyeyim. Sen de istersen söyle. Ben Sunshine filmini özellikle çok seviyorum. Astronotların uzayda yaşadığı stresi, Danny Boyle filmidir. Stresi göstermesi açısından. Zaten bu filmin de belli açılarında o Sunshine havasını biraz yakalıyorsunuz. Hani öyle bir durumda söz konusu. Bilmiyorum senin favori filmin hangisi o noktada
ama. Herhalde Armageddon'da derdim ben orada. Çünkü çocukluğumuz o filmi. Biraz daha duygusaldık. Hayal gücümüz daha şeydi. Uçsuz bucaksız bir haldeydi. Şimdiki halimiz tabii biraz daha gerçekleri, işin fiziğini, yani, kimyasını bildikten sonra hayal gücü de onunla beraber şey...
Sen biraz daha eğlenceli bir film yani taraftarısı gibi geldi bana ama bilmiyorum, siz de filmi izlediyseniz yorumlarınızı yapabilirsiniz. İzlemediyseniz ve sinemada izleyecek film arıyorsanız bence bu filmin kaçırılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Son dönemdeki o içi boş filmlerden ziyade gerek senaryo derinliği, zamanda yolculuk var mı yok mu, yapılabilir mi tarzındaki bir sürü bilimsel yaklaşımı kaldı ki filmin bazı diyaloglarını anlamakta zorlukla çekebilirsiniz. Çok fazla fizik terminolojisi var belli noktalarda. Ama eğer bir film arıyorsanız ve beyaz perdede izlemek istiyorsanız bence Interstellar son günlerdeki en başarılı filmlerden bir tanesi.
Senin dediğin kısımları da daha rahat anlamak için filme gitmeden işte uzay, zaman, görelilik kavramlarını bir araştırırız, okursanız.
Üçüncü boyut, dördüncü boyut, beşinci boyut bunlara bakmak lazım.
Onları da öğrendikten sonra o insanların orada neden bahsettiğini daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Ben şanslısı zamanında aldığım bir dersten dolayı biraz biliyordum bunu modern fizik dersinde. Biraz daha fazla şeyler yakalayabildim. O da beni açıkçası ekstradan keyifli ve mutlu seyretti.
Bu arada hani filmden demişken bence bunu da söylemekte fayda var. Hani Paul Walker'ın ölümünden sonra, hayatını kaybetmesinden sonra Fast and Furious 7 ya da ismiyle Furious 7'yi de çok daha fazla gündeme gelmiş. Onun da fragmanı yayınlandı. Film görsel anlamda çok daha fazla şey vaat ediyor ama geçtiğimiz günlerde bir de Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı. Yani aman Allah'ım dedi. Hani böyle bir seslendirme olamaz. Optimus Prime'ın Türkçe sesi Vin Diesel'e koyulmuş. İşte Paul Walker'ın neden öyle bir seslendirmeyle çıktığını anlamadım ama Nisan ayını, Mart ayını, Mart-Nisan dönemini heyecanla bekliyoruz. Benim de sevdiğim şeylerden bir tanesiydi. Eğlenceli vakit geçirmek için bence birebir filmlerden bir tanesi diyerek şimdi yavaş yavaş gündemimize geçelim. mobiliteni daha önceki bölümlerinde yapmadığımız ama bundan sonra yaparsak iyi olur diye düşündüğümüz atama haberlerini aslında paylaşmak istiyoruz. Yurt dışında böyle şeyler popüler genel olarak bakıldığı zaman. Ülkemizde de pazar günleri gazetelerin verdiği insan kaynakları eklerinde bunu sık sık görüyoruz ama mobil tarafla ilgili gelişmeleri bundan sonra programımızda daha sık görebilirsiniz. Haberimiz şu, Cem Sezer, bunu belki pek çoğunuz tanımıyorsunuz ama Samsung'un, Samsung Mobile yani Samsung cep telefonlarının Türkiye'de bu kadar popüler hale gelmesinde, işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir anketle Samsung'un ülkemizin en sevilen telefon markası çıkmasındaki Nokia anket yapıyor, Nokia Türkiye. En popüler Nokia çıkıyor, Samsung yapıyor, en popüler Samsung çıkıyor. Neyse, işin metodolojisini bir tarafa bırakıyorum. Bu kadar popüler olmasında Cem Sezer'in büyük rolü vardı açıkçası. Özellikle Galaxy S3 lansmanında caddenin, Caddebostan sahilinin tamamının kapatılması, eş zamanlı olarak Nişantaşı'nda DJ konserinin verilmesi, aynı zamanda işte Atan'ın yatında yine bir kokteyl verilmesi gibi böyle büyük organizasyonları başarıyla yapan bir yöneticiydi kendisi. Pazarlama yöneticisiydi. Daha sonra Yandex'e geçmişti. Yandex'te sen de fark etmişsindir. Son dönemde daha sık görmeye, daha çok konuşmaya başladık. Şimdi ise telefon dünyasında hızlı bir yükselişte olan, dikey bir sıçraması olan Huawei'in tüm pazarlamasının başına geçmiş kendisi. Buradan tebrik ediyoruz. Huawei'nin son dönemde yaptığı telefonlar gerçekten çok başarılıydı ama her telefonu Türkiye'de göremiyorduk. Özellikle Honor serisi. Bence mutlaka Türkiye'de gelmesi gereken bir seri. 3C ve 3X gibi fiyat odaklı telefonlar.
Çok başarılı.
6 serisi gibi.
Çok sordular bize de biliyorsun.
Aynen öyle. 6 serisi gibi yine üst seviyede yarışabilecek telefonlar. Ascend Mate 7 gibi.
Premium.
Gerçekten şey, muhteşem yakın diyebileceğimiz telefonlar.
Fablet yani. Hatta. Yani.
Ne diyeceğini bilemedim sana. Premium, Fablet. Çok güzel telefonları vardı. Öyle zannediyorum ki Cem Sezer'in bu agresif iş yapma tarzıyla beraber bu telefonları daha sık da görebiliriz. Yani yakın gelecekte muhtemelen Huawei'yi daha çok konuşuyor olacağız. Buradan kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Mobilite'den selamları sizler adına da iletmiş oluyoruz diyerek ilk güncel haberimize geçelim. Samsung'dan haberimiz, Galaxy S6 ile S6 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Note 4 çıkmışken şimdilerde artık S6 ki muhtemelen zaten Samsung o işe kanalize olmuştur
tabii
diye düşünüyorum.
Başlamış,
çünkü Galaxy S5 maalesef isteneni veremedi. Bu konuda herkes senin fikir diye düşünüyorum. Esamesi bile okunmuyor artık. Bak, gündemde hiç S5 ile ilgili bir haber ya da bir yenilik bir şey duydun mu?
Yani Samsung bir S5 Plus çıktı. S5 ile ilgili bir şey yok yani. O Galaxy'de S serisinde bir şeylik oldu. Özellikle S3'ten sonra.
Duraksama oldu.
S3'te bir oluşan hayal kırıklığı diyelim. Yani bilmiyorum, zamanında.
S3 aslında en fazla patlamanın yaptığı model oldu.
Model oldu ama işte çok sattılar ve çok da sıkıntılı bir model
bence
oldu.
Bence S4'le başladı olay. Yani
bence S3'ten ağzı yanan S4 ve S5 serisine biraz daha mesafeli kaldığını düşünüyorum.
Çünkü bilmiyorum, hani S3'ün S4'ün S3'e benzemesi, S5'in de keza serinin diğer modellerine benzemesi gibi bir takım soru işaretleri vardı orada. En nihayetinde S5 ile ilgili biz işte en son S5 Plus'ı gördük. S5 LTE'nin yani Snapdragon 805'inin Avrupa versiyonu. Ama şimdi neredeyse S6 ile ilgili gelişmeler var. Söylenen şu ki S6'da Samsung her şeyi bir kenara bırakarak baştan bir tasarım yapacakmış. Zaten yapması da gerekiyor açıkçası. Bu konuda en fikiriz diye düşünüyorum enler.
Artık tükettiler yani o tasarımı.
Ya o tasarım daha ileri gitmez zaten.
Aynen, yani o artık ömrünü doldurdu.
O tasarımdan sorumlu üst yöneticileri de zaten kapının önüne bir şekilde koydular. Diğer taraftan Project Zero ismiyle geçiyor. Yani sıfırdan başlıyoruz diye bir mesaj veriyorlar aslında. Donanım tarafında da S6'nın Snapdragon 810'a geleceği söyleniyor ki Qualcomm'un en güçlü ama en sade tasarımı, çünkü bildiğin ARM V8'in herhangi bir modifiye edilmemiş düz halini baz alıyor. Ama tabii ki 64 bit 8 çekirdek oldukça güçlü bir platform.
Ya o konuda bir şüphe yok zaten.
Ya sınıfındaki en hızlı işlemcilerinden birisi olacağı kesin zaten. Ekran tarafında 2K çözünürlüklü bir ekrana geçeceği konuşuluyor. Bu da zaten beklenen bir gelişme. Zaten Note 4'te biz bunu gördük.
Ekran piyasada var şu an.
Muhtemelen 4 GB bellek olur mu ondan emin değilim ama Samsung daha S5'te bile 3 GB kullanmamışken belki yapabilir. Hani seriyi hızlandırabilmek, fark yaratabilmek adına böyle bir hamleyi ben yapılırsa sürpriz olarak karşılamam. Ama 3 GB RAM ile gelirse de sürpriz olarak karşılamam açıkçası.
Yok, ben de 3'e daha yakınım açıkçası. 4'te biraz sürpriz olduğunu düşünebilirim. Çünkü biliyorsun şu ara rekabet de çok arttığı için maliyetler artık suyunu çıkarmaya başladı. Yani yağını, sineğin yağını çıkarma durumuna kadar geldi. O yüzden hani 3 GB bellek yerine 4 GB tercih edip cihazı biraz daha maliyetini yükseltirler mi? Bilmiyorum. Çok da gerekli mi açıkçası? 3 GB mı 4 GB mı? Yani tamam, belleğin fazlası her zaman iyi bir şey. Orada boş durması, fazla arkadaş çalışan uygulamaların oraya atılması güzel ama maliyet ve işletim sisteminin verimli çalışması açısından da biraz açıkçası geliştiriciler yani şey yapıyor. Sen
bak,
bildin.
Ellerimi oluşturmaya başladım. Yani S5 fiyatında 4 GB RAM ile gelirse niye gelmesin canım? Hani bakıldığı zaman büyük bir pil ve 4 GB RAM gerçekten de güzel bir şey olabilir. Bu arada Samsung Exynos 7 işlemcilerini duyurmuştum. Yani bu telefonun bir Exynos 7'li versiyonunu görebiliriz. Exynos 7'nin de performansına ziyade ekstra fonksiyonlarına değinmek gerekiyor. İşte yüz tanıma, ses kontrol gibi bir takım destekleyici yeni teknolojilere sahip. Aynı zamanda Samsung'un kendi geliştirdiği modem de bunun içerisinde yer alıyor. Keza Galaxy Alpha ve Galaxy Note 4 gibi cihazlarında Samsung Intel modemlerini kullanmaya başlamıştı ama herhalde zaman kazanmak için, çünkü görünen o ki Exynos 7 ile beraber kendi modemlerini de kullanmaya başlayacaklar. Şimdi ben sana bir soru sormak istiyorum kardeşim.
Sor bakalım.
Sence Galaxy S6, S6 hangi özelliklere sahip olursa yeniden Samsung'u, vay canına Samsung gerçekten de bu telefonla iş kotarmış dersin kendin beklentilerin doğrultusunda?
Açıkçası şu anda bizi şaşırtacak veya başka bir cihazda görmediğimiz yeni bir teknoloji var mı diye düşünüyorum. Çok yok.
Zaten onları Android'e koymasınlar. Yani o platform ağırlaşıyor, hantallaşıyor vesaire. Kendi arayüzüm var, şu bu. Hani ben donanımdan ziyade Samsung yazılımda bir şeyler yaparsa beni şaşırtır.
O taş biz artık bir onun bir şey miadı doldu.
Onu bir kaldır, yani rafa koysunlar.
İsmi bile insanlarda özellikle o teknolojiyi takip edip...
Bitiriyorsun değil mi?
Aynen, yani bir böyle irite ediyor insanı. O yüzden o arayüzden bir kurtulmaları lazım.
Vigo, Vigo, Vigo.
Onun dışında bir şaşırtıcı bir özellik belki şey olabilir. Bu Note Edge tarzı bir köşeli ekranların telefonun belirli bölümlerinde kullanması. Belki iki tarafında böyle kavisli bir ekrana sahip olması olabilir. Onun dışında hani 10 çekirdekli olmuş, 20 çekirdekli olmuş. Onlar çok fazla genel kullanıcı gözünde çok bir şey ifade etmeyen şeyler.
Ben beklentimi söyleyeyim seninle ilgili. Yani ekranda 2K, 4K çok ilgilenmiyorum arkadaşlar. Birincisi yazılım. Mükemmele yakın, safa yakın. Vanilla dediğimiz Android'in, saf arayüzünü yansıtan Android Lollipop'un var olan arayüzünü kullansınlar. İşlemci zaten iyisini koyacaklardır. Hı. Bellek 3 ya da 4 fark etmez. Pil olarak kanaatimce artık 3500'lerin altına düşmesinler istiyorum. Yani 2 gün kuşatıcı cihazı kullanmak
boyutu
istiyorum açıkçası.
Boyutu ne olur peki sence?
Boyut şimdi tabii ki donanımla doğrudan ilişkili bir konu olduğu için, eğer pili de büyüteceklerse, ekran boyutundan bahsediyorsan eğer, ben ekran boyutu tarafında yine 5.2-5.3'lerde geleceğini düşünüyorum o cihazın.
Daha üstüne
olmaz diye tahmin ediyorum. Ama tabii Galaxy Note 5 ile ilgili 6 inçe çıkacağı ile ilgili bir takım dedikodular söz konusu. Öyle olursa oradan boşalan koltuğa S6'yı oturturlar mı ondan emin değilim, ama yaparlarsa yanlış yaparlar. Şu tek elle kullanım konusunu sınırlarda da olsa bence korumaları gerekiyor, evet, diye düşünüyorum. Pili büyütsünler. Kamera tarafında düşük ışıkta zaten mevcut kameralar iyi çekiyor da, kötü ışıkta ya da gece de güzel çeken kamera kullansınlar. Optik yön
sistemi demiyorum. Mesela bir Xenon flash olsa.
Bir Xenon flash olsa. Ses konusunda artık özel çiplerin kullanıldığı, kullanıcısına gerçekten keyif veren ekstra unsurlar olsa ben başka da bir şey istemem.
Aynen, hakikaten saydıkların zaten güzel bir telefon profili.
Umarız da böyle olur.
İnşallah bakalım.
Bu konuyla ilgili arkadaşlar gelişmeler oldukça ailenizin mobil teknoloji programı Mobilite'de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz uygulama tarafında. Mobilite'de uygulamaları daha fazla vermenin de bence faydalı olabileceğini düşündüm. Uygulama tarafındaki durumumuz şu. WhatsApp'ta bir güncelleme yapıldı. En çok kullandığımız mesajlaşma uygulaması. En çok kullandığımız mesajlaşma uygulamalarından bir tanesiydi WhatsApp. Nedir bu? Aslında kullanımla ilgili bir güncelleme. Biliyorsunuz WhatsApp'ta bir mesajı yazıp karşıya yolladığınızda yollama işlemi gerçekleştiği zaman size bir tık...
Yani sizin mesajınız sunucuya ulaşırsa bir tık...
Aynen, bir tık, yani bir okey işareti veriyor. Karşı tarafı, yani ilgili kişiye ulaşırsa iki tane okey, tamam işareti veriyor. Ama şimdi üçüncü bir mavi işaretimiz daha var. O da şu anlama geliyor. Yolladığınız mesaj ilgili kişi tarafından okundu. Şu ana kadar yanlış bilinen bir yargı vardı. İkinci tık okunmuş anlamına, aynen, geliyordu ama öyle değildi arkadaşlar.
İlk zamanda belki olabilir. Çünkü WhatsApp'ın ilk kullanıldığı zamanda o ikinci mesaj, ikinci tık işi biraz kafa
karıştırıyordu. Aslında öyle de değildi. İlk zamanlarda insanlar hemen cevap veriyorlardı.
Belki de ona.
Şimdi artık umursamıyor.
Bildirim çubuğundan. Aynen. Açıyorsun bildirim çubuğunu. WhatsApp'tan gelen son 3-4 mesajı, başka uygulama yoksa okuyabiliyorsun zaten. Ki ben de çok şey yapmışımdır. Yani uygulamayı başlatmadan bildirim çubuğundan gelen mesajın kimden geldiğine, kısaca bir içeriğine bakarım. Yani çok acil değilse hiç basmam bile. Öyle kalır mesaj. Uygun bir zamanda şey yaparım. Ama orada işte mavi çizgi artık uygulamanın açılıp mesajın birebir göründüğünün göstergesi olacak. Yine tabii şey, bildirim çubuğundan bakarsa o maviye dönmeyecek.
Yani hani kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza mesaj yolladınız, acaba okudum okumadı mı ikilemi artık sona gelmiş oluyor. Bence olması gereken bir özellikte. Tabii Android tarafında iOS'e göre şöyle bir eksiklik var, biliyorsun. iPhone'da WhatsApp'a bir mesaj geldiği zaman kilit ekranında da bunu görebiliyorsun. Android tarafında bazı özel yazılımlar vasıtasıyla bunu bir şekilde yapabilmek mümkün ama kilit ekranında normalde mesajlar düşmüyor.
Mesaj düşmüyor. İşte bildirim çubuğunu çekip bakıyorsun orada. Bir ekstra bir hareket.
Yani ekstra bir hareket yapmak gerekiyor. WhatsApp adına bence olumlu bir gelişme olmuş. Zaten Facebook çatısı altına girdikten sonra bu işi dating dediğimiz bu kişiler arasındaki ilişkileri ya da mesajlaşmayı kuvvetlendirebilecek bir takım ekstra fonksiyonların zaten geleceğini bekliyorduk. Yine bir yazılım haberimiz var. Bu da Tinder'den. Tinder artık nasıl cevaplıyız ederseniz. Biliyorsunuz bu da yalnız kalpleri yani bir şekilde nasıl diyelim?
Bir araya
mutlu getirmek. Etmek, bir araya getirmek için yapılmış uygulamalardan bir tanesiydi. Türkiye'de de giderek kullanım popülerleşiyor. Neydi bu uygulama? Kuruyorsunuz bu uygulamayı. Ayarlarında tabii ki mesafeyi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ama etrafınızdaki İşte artık kadın bayansanız erkek, erkeksiniz yani hanım.
Yani ne tarz bir insanla tanışmak istiyorsanız.
Ya da erkekseniz erkek, Tim Cook'un yaptığı açıklamadan sonra.
Olabilir tabii, herkesin kendi
herkesin tercih, kendisine göre
saygımız var. O seçiyorsun işte, ondan sonra yaş aralığını belirliyorsun. Kaç kilometrelik bir çap içerisindeki insanları görüntüleyeceğini seçiyorsun. Ondan sonra fotoğraflarınız düşüyor. Facebook'ta eşleştirebiliyorsunuz. Facebook'taki yüklediğiniz profil fotoğrafları.
Niye gözlerini kapattın birden Facebook'taki fotoğraflarımı?
Hayal ettim Facebook'taki fotoğraflarımı. Arasından seçip işte o bölge içerisindeki insanlar birbirlerini görüp işte beğenirlerse, iki taraf birbirini beğendiği anda sohbet başlatarak işte.
Ama işin güzel tarafı doğru arkadaşlar. Siz birini beğendiğiniz zaman bu karşı tarafa gitmiyor. Eğer beğendiğiniz kişi sizi beğenirse match oluyorsunuz. Yani eşleşiyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz.
Ondan sonrası size kalmış.
Ondan sonrası artık sizin yeteneklerinize bağlı bir durum. Ama şöyle bir gerçek var. Çok hızlı popüler olan bu uygulamanın CEO'su görevini kaybetmiş. Nedeni de şuymuş. Bu uygulamaya şirket çok fazla sayıda yeni özellik eklemek istiyormuş. Ancak CEO'nun ağır kanlılığından dolayı maalesef bu özelliklerin pek çoğu hala Tinder'a eklenememiş. Dolayısıyla işini kaybetmiş. Bence kötü de olmuş çünkü bu uygulamada gelecek var belli ki.
Uygulama aslında bu tarzdaki ilk uygulama değil biliyorsun.
Değil. Daha önce Hathornat vs. Evet. Bir sürü uygulama var.
Bu biraz daha fazla popüler oldu. Acaba şimdi parayla şey mi getirecekler? O seni beğenmese bile eşleştirip zorla konuşturma falan.
Onunla bile para kazanırlar sana söyleyeyim. Bu tür şeyleri maalesef düşünsene, seven bir toplumuz. 5 cent
yapsalar, hani 5 kuruş 10 kuruş yapsalar.
Zorla bir yere getireceksin.
En azından bir şansını denersin.
Neyse, Tinder'le ilgili gelişmelerimiz de bundan ibaretti. Bence büyük bir talihsizlik olmuş. Böylesine popüler bir uygulamanın amiral gemi koltuğunu kaybetmek herhalde kendisi üzülmüştür ilgili kişinin. Bir yazılım haberimiz daha var. O da Android Lollipop güncellemeleri. Biliyorsunuz Android Lollipop 5.0, Nexus 6 ve Nexus 9 ile birlikte artık resmi olarak anons edilmiş ve cihazlarla birlikte kullanıma sunulmuş oldu. Nexus 5 ve Nexus 7 ile ilgili bir gecikme var. Üçünde dendi, beşinde dendi ama öyle görünüyor ki 12 Kasım gibi otoyoluyla bu güncelleme telefon sahiplerine verilecek. Tabii ki diğer markaların telefonları içinse bir beklenti söz konusu. Firmalar yavaş yavaş o konuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Önce açıklama yapan firmalardan başlayalım. Asus tarafı diyor ki biz Zenfone ailesine ve ilgili tablet modellerine Nisan ayına kadar güncellemeyi vereceğiz. Nisan ayı içerisinde güncelleme vereceğiz diyor da. Yani hani bu da bir açıklama değil bence. Hani, yani 6 ay sonranın güncellemesi de.
İnşallah vereceğiz yani. Zaten.
Yani inşallah Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde 5.1.5.2 duyurulmaz yani. O da asıl için bir talihsizlik olur açıkçası.
Aynen.
Bilmiyorum yani Nisan ayında bu kadar uzun zaman varken böyle bir açıklama yapmak doğru mu değil mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama en nihayetinde kullanıcıya bir garanti veriyorsun.
Yani belki de Intel'in orada biraz eline bakıyorlar. Çünkü biliyorsun Asus'un birçok cihazı Intel tabanlı olduğu için onların kendi x86 kütüphaneleriyle derlemesi.
Ama Intel'de bu konularda son dönem çok hızlı.
Ekibi çok büyük.
Çok hızlılar bile. Bilmiyorum. İllaki bir sebebi vardır. Var. Yoksa imkan olsa yarım verirler tabii zaten bu güncellemeyi.
Tutmazlar yani şeyliğini.
HTC tarafı yaptığı bir açıklamayla dedi ki 90 gün içerisinde biz bu güncellemeyi güncel telefonlarımıza vereceğiz. Yani 90 gün bugünden baktığımız zaman Ocak ayı 2015'in başına denk geliyor aşağı yukarı. Sony tarafından bazı gelişmeler var. Sony'de şu an beta test aşamasında olduğu ifade ediliyor. Yani onlar da muhtemelen HTC ile benzer bir dönem içerisinde Lollipop'u muhtemelen veriyor olacaklar.
Sony'nin belki şöyle bir avantajı olabilir. Z1, Z2, Z3 zaten birbirine çok benzediği için. Hani belli bir yere kadar 3 cihazda...
Bir de arayüzleri görece biraz daha hafif.
Hafif. 3 cihazda belirli bir noktaya kadar aynı geliştirip belki hani son rötuşları, son ince ayarları, işte kamera modüllerinin farklarından dolayı vesaire, ses çipleri gibi ekstra opsiyonlarda belki biraz ekstra iş çıkabilir ama Sony'nin işi bence biraz daha kolay. Evet, 6 ayda bir telefon çıkardığı için.
Yani dolayısıyla en azından 6 ay sonra yazılım güncellemesi veremezsin çünkü o zaman belki Z4'den bahsediyor olacağız. Diğer taraftan tabii ki LG ve Samsung tarafı da büyük merak konusu ama her iki firma ile ilgili resmi açıklamalar gelmese bile bir takım sızıntılar ortaya çıktı. Galaxy S5'in Lollipop'la çalışan bir versiyonunu birkaç farklı kademedeki sürüm güncellemeleriyle beraber görmüş olduk.
S4 sızıntılardan.
S4'ün de almasını bekliyorum açıkçası. Ben o konuda S geçmezler. Bir takım yine sızıntı bilgiler var, bir takım yine ROM'larla ilgili bazı çalışmalar var ama Samsung'un yaptığı henüz resmen S4 şu tarihte olacak diye bir açıklama söz konusu değil. LG tarafı da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Zaten bugünlerde Google'da yaptıkları karşılıklı patent anlaşmasıyla gündemliyorlar. 15.000'e varan patentin ortak kullanımı söz konusu olacak iki firma tarafında önümüzdeki 10 yıl boyunca. LG'nin de yine Android Lollipop güncellemesinin test edildiği G3 versiyonunun bazı görüntüleri ortaya çıktı. İlla ki zaten G3 gibi, S5 gibi, OnePlus 8 gibi.
O telefonları zaten.
Yani bunlara zaten vermen gerekiyor. Diğer firmalarda yine Çinli firmaların da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Benzer zaman dilimleri içerisinde bu güncellemeleri veriyor olacaklar. Tabii ki güncellemede hızlı olan, kullanıcısını mutlu eden, stabil sürümler veren firma Android'de kazanıyor. O aynen gerçek. Aynen. Sıradaki haberimize geçelim Ender. HTC tarafı biliyorsunuz Nexus 9 tabletin üreticisi HTC donanım tarafında. Çok memnunlar. Gelen haberlere göre Nexus 9'un artık gelen talebi üretim yetişemediği için HTC üretimi arttırma yönünde bir takım adımlar atmış gibi görünüyor. Zaten Nexus 9'dan aldıkları o gazla birlikte de önümüzdeki sene kendileri yine üst seviye tabletler piyasaya süreceklermiş. Nexus tarafını konuşmak, Nexus 9'u konuşmak gerekirse biliyorsunuz Nvidia'nın Tegra K1 platformunu kullanıyor. Özel mimari. Hı hı. 64 bit. Üzerinde Android Lollipop Base 0 var. Şu ana kadar yapılmış belki de en güzel Android tabletlerin başında geliyor. Performans konusunda zaten Android tarafı için en azından rakipsiz düzeyde yer aldığını söyleyebiliriz. HTC tarafına gelecek olursak eğer diyorlar ki bizden kimse ucuz tablet beklemesin arkadaş. Biz önümüzdeki sene kendi markamıza tablet piyasaya süreceğiz ama bu tablet ucuz bir Çinli tablet gibi olmayacak. Fiyatı yüksek ama katma değeri yüksek bir cihaz olacak.
Android tarafında tablet özellikle pahalı tablet için biraz risk almak gerekiyor bence.
Bu iPad varken değil mi özellikle?
Aynen iPad gibi bir alternatif varken. Bu risk de nedir? İşte para kaybetmeye göze almak. Hı-hı. Bugün Samsung belli bir ölçüde bence para kaybedebilir. Bir operasyonun başarısı olması.
Kaybediyorlar da zaten.
Kaybediyorlar ama sonuçta hala devam edebiliyorlar. HTC son 1-2 çeyrektir ancak durumu toparlamaya başladı. Hı-hı. Açıkçası tekrar çok üst seviye pahalı bir tablet satıp yapıp onu da çok fazla satamazlar ki çok fazla satamayacaklar. Zaten öyle bir talep yok. Hı-hı. Hani bugün 2500 liraya Android tablet, 2000 liraya Android tablet yapsan, en iyi donanımı koysan kendi çok satmayacak. Onun yani öyle bir pazar yok çünkü talep olmadığı için bu işten zararlı çıkabilirler. Bence biraz daha fiyat performans odaklı bir tablete yürürlerse.
Ya tabii şimdi hani premium dediğimiz o üst seviye tablet piyasasında da aslında Android için olan fiyat kategorisi de belli. Şöyle 300-350 dolara güzel bir tablet yaparsan, hani metal kasa, örneğin Nvidia Tegra K1 ya da Snapdragon 810, yüksek çözünürlüklü bir ekran, iyi bir kamera vesaire zaten ses getirirsin. Orada bence en büyük sorumluluk şu anda Google'da. Bir şekilde şu tablet tarafını hızlandırması gerekiyor çünkü
3.0'dan beri tablet
yani hani kamdan beri hani gör ya işte tablet özel yazılımlar artacak diyorlar da Twitter'ı kuruyorsun telefon arayüz.
Aynen.
Yani bu işler öyle olmuyor. Yani Windows 8'de bile biliyorsun markette bir Windows özel Twitter versiyonu var ama Android'in tabletinde Twitter, Instagram gibi çok popüler uygulamalar hala telefon arayüzüyle kullanılıyorlar. Dolayısıyla eğer orada bir hızlanma olursa neden olmasın? Yani bugün kasa tasarımı, kalite ve performans olarak iPad'e çok yakın cihazlar var zaten bakıldığı zaman. İşin yazılım tarafı kalıyor. O da HTC'nin yapacağı bir şey değil. Samsung'un yapacağı bir şey değil. Orada artık Google'ın yani elini kafasının iki elinin arasında alıp düşünmesi gerekiyor. Ben tablet tarafına doğru olarak ne yapmam gerekiyor diye.
iPad
artık üvey evlat rolü aldı değil mi sanki tablet tarafı Android'de?
Aynen.
Öncelik vermediler yani oraya hiçbir zaman.
Zamanında yeterli önceliği göstermediler. Ondan sonra o boşluktan da iPad çok güzel yararlandı. Zaten biliyorsun Amerika Apple cihazlarının çok rahatlıkla kullanıldığı, yani insanların da ciddi anlamda talep ettiği cihaz, ürünler bir marka olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden o insanlar zaten başka bir şey aramıyorlar. Yani telefon, iPad. İşte
ya tablet iPad olmuş artık
aynen.
Orada yani.
Tablet orada eşittir. Ülkemizde aynen. De öyle. Küçük aynen. Çocuk, 2 yaşında çocuk görüyorsun. Elinde tablet, iPad'im diyor. Yani başka tablet göstersen onu da iPad diyor.
Bizim ülkemizdeki bazı dinamikler farklı ama biliyorsun değil mi? Kendi kredisini ortaya koyup var olan talebi karşılayabilmek için yapılan bir takım böyle Çin menşeli tabletler, bunların televizyondaki pazarlama yöntemleri tabii vesaire. Ya bizim memleketimiz çok ayrı bir renge sahip. Yani orada farklı dinamikler söz konusu. Ama dünya geneline bakıldığı zaman iPad'in bariz bir tablet tarafına hakimiyeti, hükümranlığı var. O kolay kolay değişir mi? Değişmez.
Değişmez.
Ama güçlü alternatifleri de her zaman ihtiyaç var. Keza Nexus 9'da zaten onlardan bir tanesi. Sıradaki haberimiz yine Samsung cephesinden. Samsung tarafında 6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan 4K çözünürlükte bir telefon panelinin geliştirildiği söyleniyor ya da tablet paneli diyelim. Zaten Samsung geçtiğimiz seneki resmi prezentasyonu sunumunda şunu gösteriyordu. 2015 için bir 4K ekran yapacaktı bu firma. Muhtemelen Note 5 için konuşuluyor bu panel. Şimdi 4K 6 inç. Ya bence de olmasın da şimdi bakıldığı zaman 4K 6 inç 700 ppi'nin üzerine bir piksel yoğunluğuna denk geliyor. Yani hani o kristal netliği diyoruz ya. Onu bu ekranda yakalarsın ama yani 6 inçe 4K çok zorlama olur be dostum. Yani 27 inçe 4K'ya bakıyorum.
Bakamıyorsun.
Şimdi 6 inçe 4K. Ki uygulama tarafı zaten burada. Ne yapacaksın yani uygulamayı? Nasıl upscale edeceksin?
Bir şekilde belki aynı en boy oranını koruyan uygulamalarda genişletmek 4K ekran, 4K çözünürlük için daha kolay olabilir ama bunun oyun tarafı var, enerji tüketimi var.
Bak az önce Tinder dedik. Kurdun. Şimdi yalnız bayanlara bakacaksın diye. Şimdi 6 inç ekranı 4K çözünürlükte. Şimdi o fotoğrafları nasıl gördün hayal et.
Tabii güzel güzel. Bakıldığında 4K ama çok fazla ya. Yani bu bir şey ifade etmiyor. Tamam teknolojinin gelişmesi ve kullanılabilir olması güzel bir şey de pratik kazancı ne? Var mı?
Pil tüketimine ne kadar olumsuz etki ediyor aynen mesela. Öyle. Pratik kazancı bu olabilir bence.
Maliyeti sonuçta daha fazla olacak.
Ya kendi telefonda kullanacağı için onu belki bir yere kadar kompanse edebilir ama ben şunu merak ediyorum. Hani Full HD'ye göre, 2K'ya göre Yani bu panel ne kadar güç tüketecek arkadaş?
Ha şimdi öyle bir şey var sonuçta.
Bunu koyacaksın o zaman 5000 mAh'de pil koy telefona.
Aldı o telefonsa tuğla gibi telefon olur.
Yok aslında tuğla gibi olmuyor. Birazdan geleceğiz ama bir Lumia 920 gibi o kalınlıkta bir telefon.
Daha sonra demedik gerçi.
Neyse arkadaşlar siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz onu merak ediyoruz. 6 inç 4K bir telefon için gerekli mi? 4K biz televizyonlarımızda kullanamıyorken.
Ha,
monitörleri daha yeni yeniyken.
Ya bunları üreteceklerine doğru düzgün hacimli üretsinler. Televizyonların fiyatları düşsün. Monitörlerin fiyatları düşsün yani.
Ya da 15.6 notebook koyar en kötü. Değil mi? 1000 doların altına verebiliyorsan.
Ne güzel.
Mis. Temiz. Ama işte telefon pazarı çok karlı bir pazar olduğu için. Ciro sirkülasyonu çok yüksek seviyede olduğu için.
200 dolar ürettiğin telefonu 600-650 dolara sattığın için tabii. İnsanlara bir şekilde yeni bir şeymiş.
Tabii bak şimdi bunu söylediğin zaman arka planı şey de oluyor. Ya sen 200 dolar diyorsun ama bunun argesi var margesi yani var da. Şimdi
her şeyin argesi var.
Var da yani telefonu bir yerden sonra arge maliyetleri de yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yani her yeni jenerasyonda bambaşka bir telefon yaratmıyorsun.
Bakıldığı tabii zaman. Canım sonuçta Snapdragon'a gidiyorsun 30-35 dolara Qualcomm'dan alıyorsun değil mi? Onun içinde zaten arge parası var. Sana adamı ödüyorsun yani. Tabii adam canım. Sana sadece silikonun maliyetini vermiyor ki. Kârını da koyuyor. O kâr da zaten işte arge geliri. Ve böyle birçok bileşen var zaten.
Ve üstelik Qualcomm ne yapıyor? Maliyet daha da düşük olsun diye işlemciler arasında pin uyumu olmasına dikkat ediyor. Yani Snapdragon 810 çıktığında 805'le pin uyumuna sahip olduğu için anakart tasarımını değiştirmeden
aynen öyle. Söküyorsun, takıyorsun.
Söküp yine Lego yapar gibi. Al bunu, ver ötekine.
Yazılımı da değiştir. Tamam.
Sürücüyü güncelle bitti.
Kernel'ı yazdım. Bitti işte. Bu kadar.
Yine gibi. Ya ben 4K telefon mobil cihazlarda 4K'ya özellikle hani belli bir ekran boyutunun altında ki hani belki buradaki minimum kriterimiz 15.6 inç bir laptop olabilir ama altında kör olma etkisi veren teknoloji olacağını düşünüyorum açıkçası.
Yani belki yazı tiplerinin büyütülerek, fontların büyütülerek
daha güzel. O da 6 inç ne kadar görünecek?
Yani. Daha iyi bir şekilde görünmesini sağlanabilir de pratikte bu sefer bir işe bir yararı yok. Yani ne işime yarayacak benim 4K? 720p telefona baktığımda kör olmuyorum. Tamam hani 1080p arasındaki farkı anlayabiliyorsun biraz böyle tek tek çok yakından bakınca pikseller belli ediyor kendini ama yani telefonda böyle bakmıyorsa ki telefonu şuradan tutuyorsun zaten.
Bir de şunu da düşünmek gerekiyor. Hadi her şeyi geçin. Her şeyi çözdüler. Pil tüketimi minimum seviyede. İşte ekran süper görünüyor vesaire ama 4K'nın hakkını verebilecek content yani içerik var mı arkadaşlar elimizde?
Anca çektiğin 4K videoyu izlersin telefonla.
Anca yani telefonla çektiğin 4K videoyu izlersin. O kadar.
Aynen.
Başka da. Çocuğun aynen. Sünnet törenini çekersin 4K.
Böyle yakından gösterirsin. Çocuk utanır. Yani 4K'da şey oynasan bugün Temple Run oynasan o bile yavaşlar yani.
Muhtemelen yavaşlar.
Çünkü
yani
4K öyle. Çok...
Ben çünkü Spider-Man Unlimited'ın 2K'da yavaşladığını biliyorum. 4K'da hepsi yavaşlar.
Hepsi yavaş.
Donanımın ne olursa olsun.
Aynen çünkü 4K...
Çünkü GPU sürücüleri zaten 4K için hiçbir zaman en azından şu ana kadar optimize edilmedi.
Hem öyle hem de yani sonuçta çok ufak bir şeyden bahsediyor o silikon. Birçok kaynak diğer birimlerle paylaşıyor. İşlemci de belleğini paylaşıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bütçesi belli, çekebileceği enerji belli. O yüzden yani pratikteki yararı bence hiç sıfır gibi bir şey.
O zaman sıradaki haberimize geçelim. 4K konusunda siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen videonun altına yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Sizin yorumlarınız bizimkinden daha önemli. Çünkü biz burada iki kişi, iki kafada işin muhabbetini yapıyoruz. Ama siz en azından fikirlerinizi paylaşırsanız bizi takip eden üreticiler açısından da belki yol gösterici olabilirsiniz. Sıradaki haberimiz Xiaomi'den yani Çinli telefon üreticisinden. Xiaomi'de nereden biliyoruz? Ülkemizdeki bir sürü irili ufak bir firma gidip kapısını çalıyor. Ver arkadaş diyor ben senden telefon alacağım. Üstüne kendi markasını çakıyor. Türkiye'ye yerli telefon diye getiriyor.
Tabii adamın olayı o zaten.
Adamın olayı o. Zaten tanıdığımız bildiğimiz popüler bazı markalar da bunu yapıyorlar. Xiaomi'nin Marathon 3 diye yeni bir telefonu var arkadaşlar. Bu telefonun en büyük esprisi 5000 mAh'lik bir pile sahip olması. Demek ki bu pil bir telefona koyulabiliyormuş. Hani pil kasayı kalınlaştırır mı sorusuna döndüğümüz zaman bu telefon 10.5 mm kalınlığında bir kasaya sahip. Bugün yarısı kadar pile sahip olmayıp bu kalınlıkta olan bir sürü telefon var.
Var. Hakikaten şey yapmışlar yani.
Ya güzel olmuş.
Bu telefonun bence pilinin büyük olup...
Ve 5 inç bir telefon. Onu da söyleyelim.
Pilinin büyük olup çok fazla kalın olmaması sebebi bence diğer donanımın göreceli biraz daha basit kalıyor olması. Yani bu telefon tamamen pil odaklı bir telefon olmuş. Tahmin ediyorum ki zaten içerisindeki baskı devre kartı da böyle çok fazla bir yer kaplayacak boyutlarda değil. Zaten
hangisini kaplıyor ki ama şimdi yani hani baktığınız zaman.
Hani öyle diyorsun da 2 milimetre karenin bile belli bir yerden sonra şey önemi.
Var da bence ben yani tam anlamıyla bunu açıklayabilecek değil. Çünkü 5000 mAh'dan bahsediyoruz. Yani hani evet. 2500-3000 yaparken belki anakartın o 2 milimetresi sana ekstra bir kazanç sağlayabilir ama yani adam en yakın rakibine göre yani global markalara baktığınız zaman en 3500 mAh pil koyuyor. 8 milimetreye bu adam 10 milimetreye 5000 mAh pil koymuş.
Tabii şimdi pilin şekline de bağlı.
Tabii canım.
İnce uzun yaparsın biraz daha şey olur. Kısa tombul olur biraz daha kalın olur. O tamamen tasarımsal bir şey.
Diğer özelliklerine bakıldığı zaman 5 inç 720p IPS ekranımız var arkadaşlar. MediaTek üretimi 1.3 GHz hızında çalışan da bir işlemci var. 1 GB RAM var. Yani orta seviyede. Pil telefon olmuş, orta seviyede.
Pil telefon takmışlar.
Akıllı pil.
Evet.
Yani açıkçası bakıldığı zaman orta seviyenin altında konumlandırabileceğimiz bir donanım var. Yani orta seviyenin giriş başlangıç telefonlarından birisi olabilir bu özelliklerle. 1 GB RAM hikaye olmuş. Burada artık biz 2 GB RAM olması gerektiğini savunuyoruz. Belli bir fiyat segmentinin üstündeki telefonlarda. Türkiye'ye gelir mi? Üstünde basılmış bir marka hala neden olmasın? Yani hani bu olur. Adamın Elif E7'si Türkiye'ye geldi ve çok sattı mı?
Sattı.
Sattı. Daha önceki modelleri girip sattı mı? Sattı. Bu model niye olmasın diyerek sıradaki haberimize geçelim. Ben bu haberi gerçekten gördüğüm zaman güldüm. Şimdi bir telefonu tasarım olarak iPhone'a benzetebilirsiniz. HTC One M8'e benzetebilirsiniz. Ya da yani hani herhangi bir telefona benzetebilirsiniz. Bu telefon da yani Lenovo'nun S90 Sisley adını verdiği telefon da iPhone 6'ya çok benziyor. Benziyor. Hakikaten çok benziyor.
Uzaktan kuzenim.
Uzaktan değil yakından kuzen olur hatta ama daha da fazla benzeyen şey var arkadaşlar. Tanıtım amacıyla hazırlanan tüm materyaller, tüm görseller bildiğin iPhone 6.
Yani yakıştıramadım açıkçası yani. Bu şey değil
ya
ki.
Ya bak hakikaten adam günü krizine sokar.
Kalmış ufak böyle üreticinin tanıtım materyallerini hani birini böyle keşfedip de kullanması gibi bir şey değil ki.
Motorola'sın abi. Motorola'yı satın almış firmasın. Dünyanın en büyük üçüncü üreticisi.
Cebinde milyarlarca dolar para var. Hala gidiyorsun şey yapıyorsun. Ya bu vizyonerlikle alakalı
yok,
bir şey.
Yok yok ben bir şey söyleyeceğim sana. Bunu yaparken neyi amaçlamış olabilirler?
Yani ne bunu yapmış işte. Bunu kesin Lenovo'da çalışan birine vermişler bu işi. Son güne kadar yatmış.
Vermişler de gözler nizam var be arkadaş. Yani hani neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Hani telefon tamam benzedi. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Benzedi eyvallah.
Ya işte müdürünü yemeğe falan götürmüştür. Bir şeyler yapmıştır. Bir hediye medya kupa mupa bir şey almıştır. Bu yalandan da bir iş yapıyor.
Abi ona da tamam. Ona da eyvallah da. Yani hani bildiğin iPhone 6'nın materyallerini kopyalamış yani. Birebir hani kameranın o iç yapısının dizilimine kadar. Hepsini almış koymuşlar yani. Ben bilemiyorum ben. Söyleyecek de söz bulamıyorum açıkçası. Bu esinlenme değil kopyalama bireyi.
Evet yani. Biraz abartmış.
Hani bunu
yazık.
Bunu nasıl diyeyim sana? Yani Xiaomi'si, Xiaomi'si yapsa ben bir yere kadar yine anlarım da. Yani dünya devi. PC tarafında dünyanın bir numaralı oyuncususun. Motorola'yı satın almışsın.
IBM'in şeyini.
IBM'in sunucusuna kadar her şeyini almışsın. Kasanda milyarlarca dolar param var. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisisin. Gidip diyorsun ki ben materyali yani sisteme koyacağım, görseli bile kopyalarım.
Onlar da öyle bir delikanlı.
Neyin kafasını yaşıyorlar ben bilmiyorum ya.
Yok yanlış.
Ya çünkü neden biliyorsun? Bak 3 milyar dolar bir Motorola'yı alırsın. Şöyle 3000 dolar vermediğin için yaptırmadığın görselden ötürü böyle yerin dibine evet, sokarlar seni.
Maalesef.
Gerçekten kötü olmuş. Bu arada adını telaffuz ettik söyleyelim. Lenovo'nun Motorola'yı satın alma sürecinde bak nasıl ciddileştik birden. Çünkü böyle haberlerle gündeme evet, gelmesi gerekiyor bu firmaların. Motorola'yı satın alma süreci tamamlandı. Artık Motorola'nın cep telefonu bölümü tamamıyla Lenovo'nun kontrolü altında. Xiaomi dünya telefon sıralamasında 3. üretici konumuna gelmişti ama bu sürecin tamamlanmasından sonra birden Lenovo Motorola'nın katkısıyla 3. deliğe yükselince onların hevesi biraz kursaklarına kaldı.
Parayı verip işte sırayı almak böyle bir şey.
Açıkçası ben merak ediyorum. Umarım Lenovo hani IBM tarafına ThinkPad'i nasıl devam ettirdiyse Motorola'yı da öyle devam ettirir. Çünkü hani gerçekten güzel son 1-2 yıldır güzel telefonlar yapan bir firmaydı. Umarım hani o zihniyeti, o mantaliteyi bozmazlar.
Aynen. Şu en azından S90 Sisley'i yapan ekipten uzaklaştığında izole etsinler onu. Karantinaya falan alsınlar o materyalleri tasarım yapan ekibi. Motorolacılara bulaşmasınlar.
Bence de bulaşmasınlar. Sonuç çok hayır olmaz çünkü. Ve Motorola'nın yeni telefonlarını lütfen Türkiye'ye getirsinler. Uygun fiyatla da getirsinler. Aynen. Rekabet artsın. O kim, burası kimsenin babasının çiftliği değil yani. 3500 lira telefon satmak şu bu falan.
Yazık günah.
Yani hakikaten uygun fiyatı iyi telefonları daha fazla görelim. Herkes ona göre ayağını denk alsın.
Sosyal mesajı da
var. Sosyal mesajı da verelim. Hadi kapatalım o zaman. Mobil telefon bölümünün
abi,
sonuna
biraz
gelmedik.
Biraz daha kızdırırlar size gidip kulaklarını çekecek bir şey geliyor.
Ya hayır ben yani şeye çok üzülüyorum. Türkiye'de hakikaten askeri ücretle çalışıp ya bu kadar paraların telefonlara verilmesi hani bilmiyorum anlamakta zorluk çekiyorum ama sonucunda şöyle bir gerçek var. Yani ülkenin dış borcu var mı var. İthalat ile ihracat arasında bir dengesizlik de söz konusu. Ben demiyorum ki bundan dolayı gidin Vestel telefon alın ama kimse de arkadaşlar yani hani bilmiyorum 3000 liralar ben hangi markadan olursa olsun X, Y, Z, A'sı, B'si, C'si hiç fark etmez. Bir telefona kadar para vermeyi ben açıkçası çok da doğru bulmuyorum. Bunlar bizim çözeceğimiz problemler değil açıkçası. İçime yüzüm doldu ama yapacak da bir şey yok. Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Asus yeni mini oyun bilgisayarı ROG GR8'i.
Great.
Röportajda bile doğru söyledim ama şimdi birden bir böyle bir takılma durumu oldu. Türkiye'de lanse etti. Aralık ayı gibi resmi satışına da başlayacaklar. Ben tasarımını çok beğendim. İnanılmaz güzel bilgisayar olmuş. Minik, kompakt, her yere taşıyabileceğin, çantanı koyup götürebileceğin bir bilgisayar. Ama fiyatına ve donanımına geldiğimiz zaman Ender, yani şöyle söyleyeyim sana. Ultrabook işlemcisiyle orta seviye bir dizüstü bilgisayar, mobil grafik birimini bir araya getirip masaüstü oyun bilgisayarı diye önümüze çıkartıyorlar. Açıkçası bu ne kadar doğru emin değilim. Ben ve 900 dolar gibi fiyatı var.
Ben bu makineyi biliyorsun ilk şeyde Computex'e gördüm bu sene. Orada Tayvan'daki fuarda gördüğümde benim şu anda aklımda kalan özellikleri 4 çekirdekli bir işlemci olacak ve 750 Ti olacaktı içerisinde. Hı-hı.
Hani masaüstü işlemci.
Masaüstü yani. Tabii masaüstü olacaktı. Yani, açıkçası senin şimdi söylediğin çift çekirdekli işte Haswell tabanlı işlemci mobil.
Evet i7-4510U Ultrabook işlemcisi.
Ultrabook işlemcisi. Kırpılmış bir işlemci. Şaşırdım açıkçası. Bir de üstüne fiyatını söyledim. Fiyatı da yüksek.
900 dolarlardan başlar.
900 dolarlık bir fiyatı var. Şimdi bu alet konsola karşı rakip çıktı. Tamam belki 860'ın mobil versiyonu işte 750 Ti'ye benzeyen bir versiyonu Full HD'de oyun oynatır mı? Oynatır ama işlemciden kırpmışsın. Bunun dışında diğer bileşenleri çok öyle almış almış şeyler yok. Tamam yanında bir klavye mouse veriyorlar ama.
Yani çok... ses konusuna ve internet konusuna özel önem göstermişler ama onlar oyuncuların hiçbir zaman birinci aşamada önem gösterdiği unsurlar olmadı. Belki veren bir kesim oyuncu var ama oyuncuların her zaman temel isteği en yüksek performans, en yüksek grafik kalitesinde oyun oynayabilmek olmuştur.
Aynen. Bu açıkçası şu anda o şeyi sağlayamıyor. Bir de pahalı. İki konsol da alıyorsun aynı parayı.
İki tane PlayStation 4 alırsın. Yani
bir tane yani. Xbox falan hani değişiklik olsun dersin. Bir de gider şey alırsın yanına. PlayStation 4 alırsın. Para kalır bir de oyun alırsın yani. Açıkçası fiyatlandırma konusunda ben biraz şey yapmıyorum. Doğru bulmuyorum ürünü. Çünkü bunu alacak insan biraz da konsola alternatif alacak. Anladın mı? Yanında bir şey var. Bir kablosuz joystick var. Bir şey olsun. Hani konsola alternatif olacaksa kutusundan bir şey çıksın ki insan o amaçla kullanabilsin. Yani ben buna gidip ondan sonra Xbox joystick'ini bağladıktan sonra bir ki madem bir paket yapıyorsun.
O usta kulaklığı sordum. Masum biliyorsun çok iyi kulaklıkları var. Hani bari en kötü yanına güzel bir 200 dolarlık bir kulaklık verseydin de paketi daha cazip hale getirseydin o da yok.
Evet hiçbir şey yok yani.
Ama tasarımı konuşurmuşlar.
Tamam, tasarım çok
güzel. Güzel olmuş.
Şey o dik hali şeye de benziyor biraz hani uzaylı V gibi.
O zaten... Dik hali aslında biraz şeye de benziyor. Asus'un bir takım router'larına da benziyor. Hı-hı. Değil mi? Oradan
o zaten kesik çizgiler falan öyle parçalı şey rün benzeri tasarım şey yani uzaylı tasarımı zaten biliyoruz onu. Fuarda da söylemişler.
Hangi uzaylılar yapmış onu? Öyle konuşuyorsun ki uzaylılarla.
Interstellar'dan sonra uzaylı şeyim damarım kabardı. Güzel bir bilgisayar ama fiyatlandırma yanlış. Donanım olarak da biraz bence şey yapılabilir. Çünkü
bazı yorumlar doğru orada.
El çok ufak bir bilgisayar değil. Anladın mı? İçerisine biraz düşük TDP seviyesinde 4 çekirdekli bir güzel bir işlemci koyabilirdin. Sonra ultrabook işlemcileri daha pahalı biliyorsun. Hı hı. Daha düşük voltajda daha yüksek frekansta çalışabilen özel işlemcileri seçtikleri için.
Ben olsam orada sana yapacağım bir şey söyleyeyim. Iris Pro'lu bir Intel GPU koyar, CPU koyardım, işlemci koyardım. Hı hı. Yanına bir de yorumlarda bir takım doğru tespitler var. Yani hani 750 yani 970'i belki bu kasaya sığdırmak zorlama olabilir. Bir yere kadar. Ben koyulabileceğini düşünüyorum aslında teknik olarak ama en azından bir yani 760-760 Ti performans arttırabilmek adına güzel olur. Çünkü hani baktığın zaman yani bunun fiyatında iki tane konsol diyorsunuz arkadaşlar ve grafik kalitesi olarak da konsolla kıyasladığınız öyle uçak kaçar bir fark da yok.
Fark yok yani zaten kağıt üstünde 750 Ti olduğunu varsayalım. Teknik verilerini karşılaştırdığında hem PlayStation hem de Xbox One daha şey oluyor. Hani belki Xbox One biraz
zayıf kalabilir
ama sonuçta 750 Ti dediğin şey güzel bir GPU ama mesela 128 GB bellek bant genişliği var. Full HD'de işte oyunları görüyoruz. 4 GB artık leblebi gibi yiyip doldurmaya başladı.
Bir de yani hani konsolların makine seviyesindeki programlaması vesaire daha iyi optimizasyon gibi durumları söz konusu
aynen,
ettiğimiz
zaman. Aynen senin donanımın daha güçlü olacak ki o aradaki farkı kapatabilirsin. Burada bir adım da geride kalmış maalesef.
Ben buna 760 yakıştırdım ya açıkçası.
760 olabilirdi. Şey beklenebilirdi.
AMD tarafında 285 belki.
O çok kalırdı.
Çok cheap belki enerji tüketimi anlamında şey olabilirdi ama AMD tarafına alternatif olarak bir şey düşünüyorum.
Şeyi hatırlamıyorum belki sen görmüşsündür. Yani güç kaynağı var mı yoksa dışarıdan harici adaptör için mesela. O konuda belki biraz sıkıntıları olmuş olabilir çünkü.
Bilmiyorum ama sonucunda hani fiyatı ve donanımını düşündüğüm zaman muhtemelen Computex 2015'te biz bunun hallicesini görürüz. Öyle yani, diyerek bence diğer
tasarım güzel, düşünce güzel, donanım seçimi ve fiyatlandırma
tasarım
biraz.
Tasarım mükemmel. Yani sonucunda şöyle bir şey de var. Anakart tarafında da Asus özel bir çalışma yapmış. İşlemci ve GPU'yu almış. Özel tabii. Bir anakart dizayn etmiş. Yani var olan bir anakartı kullanmamış.
Tabii ya ekran kartını falan değiştirmiş
yani
bir şeyler
yok. Asus'a soruyorum ya diyorum bu fiyata daha iyi oyun bilgisayarı toplayabilirler. Niye böyle bir şey yaptınız? Toplarlarsa zaten yine bizim komponentleri alacaklar diyor da. ROG anakartımız var, ekran kartımız var gibi
tuzlu
gibi.
Tuzlu kuru olmak da böyle bir şey.
İşte biz öyle bir şey olamadık yani.
Tuzumuz daha kuruyamadı da. Hadi
neyse sıradaki haberimize geçelim.
Aynen.
Sıradaki haberimiz iki tane dizüstü bilgisayar haberi var. Bunları seviyeden verelim isterseniz. Evet. Bunlardan bir tanesi HP'nin Omen'i, diğeri ise Acer'ın VNitro Black isimli modelleri. Acer'ın bilgisayar hakkında konuşmak gerekirse bunlar genelde benzer donanımlara sahip. GPU tarafında 860 Mobile'i kullanmışlar. Hani oyun oynarsınız ama tam anlamıyla bir gaming bilgisayarı diyebilmek için bu GPU biraz zayıf kalır açıkçası elinde. Ama tabii bu bilgisayarlar ince profile sahipler. Dolayısıyla bir 980 mobile'la buna koymak
yok.
Öyle bir beklentiye girmemek gerekiyor. HP'nin bilgisayarını biz tasarım olarak çok beğendik. Yanarlı döner bir afili bir şey yapmışlar.
Hafif Alienware de kokuyor.
Alienware'i de Voodoo PC kokuyor aslında. Evet, biliyorsun evet. Alienware'i Dell aldığında HP'de Voodoo PC'yi almıştı. Tekrar o DNA'yı ortaya çıkaracaklar gibi görünüyor. Acer'ın tarafında ise Acer 4K panel seçeneği koymuş çözünürlük olarak. Çok yanlış bir durum bu. 860 mobile'la da 4K'yı ne
belki
oynarsın ne oynarsın.
Çok yüksek çözünürlüğü modelleme veya belli işler için kullanan insanlar belki alıp şey yapabilir. Yani oyun amaçlı
ama
değil.
Ama yani oyun olarak konumlandırılan bir bilgisayardan bahsediyoruz. O yani açıkçası...
O belki hani bu cihaz özellik anlamında yetiyordur ama panel olarak insanın beklentisini karşılamıyorsa. Çünkü panelini değiştirmek çok bir şey değil. Yani bir seri oluşturup da ona hem Full HDMI 2K 4K panel seçeneği sunma çok zor bir şey olmadığından eklemişler. Bence güzel olmuş.
Bence de...
Yani öyle bir alternatif olması en azından şey.
Yok, alternatiflerin zaten sayısını artması güzel. Zaten şöyle bir haber vardı geçtiğimiz hafta. Pek çok bilgisayar üreticisi dizüstü bilgisayar tarafında MSI'nin oyun tarafındaki başarısını kendilerine model almışlar gibi görünüyor. Çünkü MSI tüm notebook çalışmalarını bir tarafa bırakarak, biliyorsun Ender, oyunlara konsantre olmuş. Oyun makineleriyle bayağı popüler işler yapmıştı diyerek yavaş yavaş mobilitenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı bir kapanış gibi oldu ama
kameranın pili.
Bir taraftan kameranın pili bize artık bitirin tarzında bir uyarı veriyor. Zaten son haberlerimize de gelmiştik. Bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Sosyal medyada bize ulaşmak isterseniz eğer Twitter'da bana @fx57 adresi üzerinden.
Bana da Twitter'dan @enderyldz adresi.
Ne kadar kim bahsedildi kardeşim.
Sesim öyle.
Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.